Ayrım 14.
Üniversiteli Goryo babanın kapısını sert sert vurdu. Komşum Madame de Dolphin'i gördüm dedi. Nerede? Italians'da. İyi eğleniyor muydu? Girsenize. Adamcağız gömlekle kalkmıştı. Kapıyı açtıktan sonra çabucak yatağına girdi. Bana ondan söz edin dedi. Öjen'i ilk kez giriyordu Goryo babanın odasına. Kızın tuvaletinden sonra babanın yaşadığı izbeyi görünce bir şaşkınlık hareketini tutamadı. Pencerede perde yoktu. Duvar kağıtları birçok yerlerde nemliliğin etkisiyle duvardan ayrılıp kıvrılmıştı. Aralarından isten sararmış alçı görünüyordu. Adamcağız kötü bir yatakta yatıyordu. İncecik bir yorganı, Madame Vauquer'in eski giysilerinin parçalarından yapılmış, iplikleri çıkmış bir yatak örtüsü vardı. Döşeme nemli ve tozla kaplıydı. Pencerenin karşısında yaprak ya da çiçeklerle süslü bağ çubukları biçiminde bükülmüş bakır kupları bulunan gül ağacından şişik karınlı bir konsol, üzerinde bir leğen içinde bir ibrikle sakalını tıraş etmesine yarayan araçlar bulunan tahta kapaklı bir eski mobilya görünüyordu. Bir köşede pabuçları yatağın başucunda mermersiz bir gece masası, şöminenin yanında da ayağı Goryo babanın gümüş kaseyi bozmasında kullanılmış olan ceviz ağacından kare masa vardı. Bu sefil mobilya, üzerinde adamcağızın şapkası duran berbat bir yazı masasıyla dibi çökmüş bir hasır koltuk ve iki iskemle ile tamamlanıyordu. Bir çulla döşemeye bağlanan yatak örtüsü ak ve kırmızı damalı kötü bir şeritle tutturulmuştu. Hiç kuşkusuz en yoksul ayak işçisinin tavan arası bile Goryo babanın Madame Vauquer'in evindeki odası kadar kötü döşenmiş olamazdı. Bu oda insanın içini üşütüyor, yüreğini daraltıyordu. Hapishane odalarının en hüzünlüsünü andırmaktaydı. Bereket, Öjen'i mumunu gece masasının üzerine koyduğu zaman Goryo baba onun yüzünde beliren anlatımı görmedi. Adamcağız yorganını çenesine kadar çekip yana döndü. Söyleyin bakalım dedi. Madame de Rosto'yu mu daha çok beğeniyorsunuz, Madame de Nusengen'i mi? Madame Delphine'i ye tutarım. Çünkü o sizi daha çok seviyor diye yanıtladı üniversiteli. İştenlikle söylenen bu sözü duyunca adamcağız kolunu yataktan çıkarıp Eugenie'nin elini sıktı. Duygulanmıştı. Teşekkürler, teşekkürler diye yanıtladı. Peki hakkımda neler söyledi size? Üniversiteli baronesin sözlerini allayıp pullayarak yineledi, yaşlı adam da Tanrı'nın sesini işitircesine dinledi. Sevgili yavrucak, evet ya, evet, sever beni. Ama Anastasia hakkında söylediklerine de kulak asmayın. İki kardeş birbirini kıskanıyor işte, ne yaparsınız? Bu da sevgilerinin bir kanıtı. Madame de Rosto da çok sever beni, biliyorum. Tanrı bizlere karşı nasılsa, bir baba da çocuklarına karşı öyledir. Yüreğimizin derinliklerine iner, niyetlerimizi yargılar. Her ikisi de aynı derecede sevgiyle dolup taşar. Ah, damatlarım iyi çıksaydı, mutluluğuma hiç diyecek olmazdı. Hiç kuşkusuz tam bir mutluluk yok bu yeryüzünde. Yanlarında yaşasaydım, evimde bulundukları günlerdeki gibi, seslerini işitmek, orada olduklarını bilmek, gidip geldiklerini, girip çıktıklarını görmek bile yüreğimi sevinçten hoplatırdı. Güzel giyinmişler miydi? Evet dedi Öjen'i. Ama Monsieur Goryo, böyle zengin kızlarınız varken böyle bir izbede nasıl oturabilirsiniz? Goryo baba görünüşte umursamaz bir tavırla, vallahi daha iyi bir durumda bulunmak bana ne kazandırır ki dedi. Bu işleri pek açıklayamayacağım size. Şöyle bir çift sözü usturuplu bir biçimde ard arda getiremem ben. Eliyle yüreğine vurdu. Her şey burada diye ekledi. Benim canım iki kızımdadır. Onlar eğleniyorsa, mutluysa, güzel giyinmişse, halılar üstünde yürüyorsa, ben şu ya da bu kumaşı giymişim, şurada ya da burada yatmışım. Bunun ne önemi var? Onların yeri sıcaksa ben üşümem. onlar gülüyorlarsa benim canım sıkılmaz. Kederlerim yalnız onların kederleridir. Siz de baba olduğunuz zaman çocuklarınızın cıvıldaştıklarını işitip de içinizden bunlar benden çıktı dediğiniz zaman bu küçük yaratıkların kanınızın her bir damlasına bağlı olduğunu, onun en iyi yanını oluşturduğunu sezdiğiniz zaman onlar yürüdükçe kendiniz de hareket ettiğinizi sanacaksınız. Böyledir bu. Sesleri sesime yanıt verir her yerde. Bakışları, hüzünlü oldukları zaman kanımı dondurur. Bir gün anlayacaksınız. Çocuklarının mutluluğu kendi mutluluğundan çok daha fazla mutlu eder insanı. Nedenini açıklayamam size. Her yana rahatlık salan iç devinimlerdir bunlar. Kısacası ben 3 kez yaşıyorum. Tuhaf bir şey söyleyeyim mi ben size? Baba olduğum zaman Tanrı'yı anladım. Bütün varlıklar kendisinden çıktığına göre bütünüyle her yerdedir. Ben de kızlarım karşısında böyleyim Monsieur. Şu var ki ben kızlarımı Tanrı'nın dünyayı sevdiğinden daha çok severim. Çünkü dünya Tanrı'dan güzel değil. Benim kızlarımsa benden daha güzel. Ruhum öyle bir yerleşmişler ki bu akşam onları göreceğiniz içime doğmuştu. Hay Allah! Delphi'ciğim gerçekten sevilen bir kadının tadabileceği mutluluğu tattırabilen adamın ayakkabılarını boyarım ben. Ayak işlerini görürüm. O alçak Monsieur de Marseille'in pis bir köpek olduğunu oda hizmetçisinden öğrendim. Boynunu koparmak geldi içimden. Sen gel de kadınların en pırlantasını örnek olarak yaratılmış bir kadını, bir bülbül sesliyi sevme. Nereden çıkardı bu koca asakeli kerestesiyle evlenmeyi? Her ikisi de cana yakın, güzel delikanlılarla evlenmeliydi. Her neyse, akıllarına eseni yaptılar işte. Goryo baba yücelikle dolup taşıyordu. Öjeni onu hiçbir zaman babalık tutkusunun ateşiyle aydınlanmış olarak görmemişti böyle. Duyguların sızma gücü ilginç bir şeydir. Bir yaratık ne kadar kaba saba olursa olsun güçlü ve gerçek bir sevgiyi belirttiği zaman yüzü değiştiren, deviniyi canlandıran, sesi renklendiren bir sıvı salar çevresine. En budala insan bile çoğu zaman dilde olmasa da düşüncede en yüksek anlatım gücüne kavuşur. Bir ışık küresi içinde devinir gibi görünür. Bu adamcağızın sesinde, devinilerinde de büyük oyuncularda görülen kaynaştırıcı güç vardı bu sırada. Güzel duygular istemin şiiri değil midir? İyi ya, bu da Marseille'le ilgisini keseceğini öğrenirsiniz. Kızmazsınız herhalde dedi Öjeni. Bu züppe onu bırakıp Prenses Galeatorne'ye bağlandı. Beni sorarsanız ben bu gece Madame Dauphine aşık oldum. Yok canım dedi Goryo baba. Evet, benden hoşlanmadığı da söylenemez. Bir saat aşktan konuştuk. Cumartesi öğleden sonra da kendisini görmeye gideceğim. Monsieur, onun gönlünü kazanacak olursanız ne kadar severim sizi. Siz iyi yüreklisiniz. Onu hiç üzmezsiniz. Onu aldatsanız kafanızı keserdim. Ne yaparsınız? 2 aşk olmaz bir kadının. Hay Allah, ben de saçmalayıp duruyorum. Monsieur Eugène, burası size göre soğuk, üşüyeceksiniz. Tanrım, onun sesini işittiniz demek, benim için neler söyledi size? Hiç dedi Öjeni içinden, sonra da yüksek sesle, size candan bir evlat öpüşü yolladığını söyledi diye yanıtladı. Hadi güle güle komşum, güzel güzel uyuyun, güzel düşler görün. Bu söz benim düşümü gerçekleştirdi bile. Bütün isteklerinizde Tanrı yardımcınız olsun. Bu akşam iyi bir melek gibiydiniz benim için. Bana kızımın havasını getirdiniz. Öjeni yatarken zavallı adam diye söylendi. Taştan bir yüreği bile duygulandıracak durumda. Kızı onu hiç mi hiç düşünmemişti. Bu konuşmadan sonra Goryo baba komşusunu umulmadık bir sırdaş, bir dost olarak gördü. Bu yaşlı adamı bir başka insana bağlayabilecek biricik bağlar onlar arasında kurulmuştu. Goryo baba, Öjeni baronesin gözünde değer kazanacak olursa, kızı Delphine daha yakın olacağını, biraz daha iyi karşılanacağını düşünüyordu. Öte yandan acılarından birini açmıştı ona. Günde 1000 kez mutluluğunu dilediği Madame Nucingen aşkın hazlarını tatmamıştı. Kendi deyimlerinden birini kullanmak gerekirse Eugène karşılaştığı genç adamların en kibarlarından biriydi kuşkusuz. Kızına yoksun kaldığı tüm hazları tattıracağını önceden sezer gibiydi. Yaşlı adam böylece gittikçe artan bir dostlukla bağlandı komşusuna. Bu dostluk olmasa bu öykünün sonucunu öğrenmek olanaksız olacaktı kuşkusuz. Ertesi sabah kahvaltıda Goryo babanın gelip yanına oturduğu Eugène'ye yönelttiği bakıştaki sevgi, kendisine söylediği birkaç söz, genellikle alçıdan bir maskeye benzeyen yüzündeki değişiklikler pansiyonerleri şaşırttı. Bahçedeki görüşmelerinden bu yana üniversiteliği ilk kez gören Vautrin onun ruhunu okumak ister gibiydi. Gece uyumadan önce gözlerinin önüne serilen geniş alanı ölçüp biçmiş olan Eugène, bu adamın tasarısını anımsayınca ister istemez Mademoiselle Taillefer'in dramasını düşündü. Victorine'ye en erdemli delikanlının zengin bir mirasçı kıza bıraktığı gibi bakmaktan kendini alamadı. Rastlantı sonucu göz göze geldiler. Zavallı kızı da Eugène'yi yeni kılığı içinde cana yakınlık bulmamazlık edemedi. Karşılıklı bakışları onun için bütün genç kızları etkisi altına alan, onları karşılarına çıkan ilk çekici varlığa bağlayan şu bulanık isteklerden birinin konusu olduğundan Eugène'nin kuşku duymasına yer bırakmayacak kadar anlamlıydı. İçinden bir ses 800 bin frank diye bağırıyordu. Ama birden bir gün önceki anılara sarıldı. Madame de Nucingen'e olan ısmarlama aşkının istem dışı kötü düşüncelerin panzehri olduğunu düşündü. Dün Italians'da Rossini'nin Sevil Berberi oynanıyordu. Böylesine hoş bir müzik işitmemiştim hiç dedi. Tanrım, Italians'da bir locası bulunmak bir mutluluk doğrusu. Bir köpek efendisinin bir devinisini nasıl yakalarsa Goryo baba da öylece dağ havada yakalayıverdi bu sözü. Kuşlar gibi serbestsiniz dedi Madame Voke. Siz erkekler canınız ne isterse yaparsınız. Nasıl döndünüz diye sordu Vautrin. Yaya dedi Eugène. Ben yarım hazlardan hoşlanmam dedi baştan çıkarıcı. Ben oraya arabamla kendi locama gitmek rahat rahat da dönmek isterdim. Ya hep ya hiç işte benim ilkem. İyi bir ilke dedi Madame Voke. Eugène alçak sesle Goryo'ya, belki de Madame Nucingen'i görmeye gidersiniz dedi. Kollarını açarak karşılayacak sizi. Sizden benim hakkımda binlerce ayrıntı öğrenmek isteyecek. Akrabamın Vicomte de Beauséant'ın evine kabul edilebilmek için yapmayacağı şey olmadığını öğrendim. Kendisini sevdiğimi, bu isteğini yerine getirmeyi düşünmezlik edemeyeceğimi söylemeyi unutmayın. Rastignac çabucak hukuk okuluna gitti. Elden geldiğince az kalmak istiyordu bu iğrenç yerde. Neredeyse tüm gün boyunca fazla taşkın umutlara kapılmış gençlerde görülen şu düşünce ateşine tutulmuş durumda dolaştı, durdu. Vautrin'in uslamlamaları toplum yaşamını düşündürtüyordu ona. Bu sırada Lüksemburg bahçesinde dostu Bichuan'a rastladı. Tıp öğrencisi sarayın önünde birlikte dolaşmak üzere koluna girdi. Bu asık suratı nereden aldın dedi ona. Kötü düşünceler kafamı bozuyor. Ne türden düşünceler de iyileşir. Nasıl? Bunlara kapılmakla. İşin aslını bilmeden gülüyorsun. Rossi'yi okudun mu sen? Evet. Hani bir sayfası vardır okuruna, Paris'te kıpırdamadan yalnızca istem aracılığıyla Çin'de yaşlı bir memuru öldürerek zenginleşebilecek olsa ne yapacağını sorar, aklında mı? Bu satırlar Jean-Jacques Rousseau'nun değil, Chateaubriand'ındır. Evet, ne olacak, ben 33. Çinli'deyim. Bırak şakayı. Hadi sana böyle bir şeyin olabileceği kanıtlansa da başına bir evet demen yetseydi yapar mıydın? Çok mu yaşlı bu Çinli? Yok canım, İster genç olsun, ister yaşlı, ister felçli olsun, ister sağlam. Vallahi hay Allah. Hayır, yapmazdım.
İyi çocuksun sen Bianchon. Ama bir kadını ruhunu allak bullak edecek derecede sevsen de onun giyimini, arabasını, kısacası tüm heveslerini karşılamak için para, çok para bulman gerekseydi. Ama sen aklımı hep başımdan alıyor, hem de kullanmamı istiyorsun. Peki Bianchon, ben deliyim, iyi et beni. Birer güzellik ve arılık meleği olan iki kız kardeşim var. Mutlu olsunlar istiyorum. 5 yıla kadar drahomalar için 200.000 frankı nereden bulursun? Ne yaparsın? Dünyada öyle durumlar vardır ki büyük oynamayı, kuruş kuruş para kazanmakla mutluluğu yıpratmamayı gerektirir. Ama sen yaşamın eşiğinde herkesin karşılaştığı soruyu soruyor. Gordium düğümünü kılıçla kesmek istiyorsun. Dostum, böyle davranmak için İskender olmak gerekir. Yoksa küreyi boylarsın. Taşrada kuracağım küçük yaşam yeter bana. Babamın yerine geçmekle yetineceğim. İnsan istekleri uçsuz bucaksız çemberler içinde olduğu kadar küçücük halkalar içinde de dop dolu olarak karşılanabilir. Napolyon 2 kez akşam yemeği yemiyordu. Metreslerinin sayısı da Kapuçins'te yatılı olan bir tıp öğrencisinin metreslerinin sayısını geçemezdi. Mutluluğumuz ayağımızın tabanıyla başımızın tepesi arasında olacaktır. Dostum, mutluluğumuz isterse yılda 1 milyon, isterse 100 lüye mal olsun, içimizde hep aynı biçimde duyarız onu. Bundan da Çinli'nin yaşaması gerektiği sonucunu çıkarıyorum. Teşekkürler Bianchon, iyilik ettin bana. Her zaman dost olacağız seninle. Tıp öğrencisi, baksana dedi. Jardin de Plante, Cuvier'in dersinden çıkınca Michonneau ile Poirot bir kanepede geçen yıl Chambre'de depute dolaylarındaki kırışıklıklarda rastladığım bir adamla konuşurken gördüm. Akarlarıyla geçinen dürüst burjuva kılığına girmiş bir polis gibi geldi bana. Bu çifti gözden uzak tutmayalım. Nedenini söylerim sana. Allah'a ısmarladık. 4'te yoklamada bulunacağım. Eugène pansiyona döndüğü zaman Goriot babayı kendisini bekler buldu. Alın, işte ondan bir mektup dedi yaşlı adam. Ne güzel yazısı var değil mi? Eugène mektubu açıp okudu. Monsieur, babam İtalyan müziğini sevdiğinizi söyledi. Bana locamda bir yer kabul etmek zevkini bahşederseniz çok sevinirim. Cumartesi La Fador'la Pellegrini'yi dinleyeceğiz. O çağın 2 ünlü opera sanatçısı. Bu bakımdan isteğimi geri çevirmeyeceğinize güveniyorum. Bizimle sade bir akşam yemeği yemeniz konusundaki ricalarıma Monsieur de Nucingen de katılıyor. Kabul ederseniz karısına eşlik etme angaryasından kurtulacağı için kendisini çok memnun edeceksiniz. Yanıt yazmayın, gelin. İyi dilekler. D.D.N. Öşeni mektubu okuduktan sonra yaşlı adam, ben de göreyim dedi. Kağıdı kokladı, sonra da gideceksiniz değil mi diye ekledi. Ne güzel kokuyor ha, parmakları değdi buna. Bir kadın bir erkeğin tepesine atılmaz böyle, diyordu üniversiteli içinden. Demarsa'yı geri getirtmek için beni kullanmak istiyor. Ancak kızgınlıktan yapılır böyle şeyler. Ne oldu? Ne düşünüyorsunuz böyle dedi Goriot baba. Eugène o sıralarda kadınları saran özenti taşkınlığından habersizdi. Bir banker karısının kendisine Saint Germain semtinde bir kapı açtırtabilmek için her özveriyi göze alabileceğini bilmiyordu. Bu evrede Saint Germain çevresinde benimsenenleri bütün kadınlardan üstün tutmak moda olmaya başlıyordu. Petit Chateau hanımları deniliyordu bunlara. Yani kralın yakınları. Madame de Beauséant, dostu Duchesse de Lange ve Duchesse de Maufrigneuse de bunlar arasında ilk sırayı tutuyordu. Şoseden ten kadınlarının burçlarının parladığı yüksek çevreye girebilme konusunda kapıldıkları taşkınlıktan bir Rastignac habersizdi. Ama kuşkusu işine yaradı. Soğuk davranabilmesini, koşullara boyun eğecek yerde koşullar koymanın acı gücünü sağladı ona. Evet, gideceğim diye yanıtladı. Görüldüğü gibi merak sürüklüyordu onu Madame de Nucingen'in evine. Oysa bu kadın kendisini küçümsemiş olsa belki de tutkuyla gidecekti. Bununla birlikte ertesi günü ve gitme saatini bir tür sabırsızlıkla beklemediği de söylenemez. Bir genç adam için ilk entrikanın da ilk aşk kadar çekici yanları vardır belki. Başarının kesinliği kimi kadınların bütün çekiciliğini sağlayan binlerce sevinç doğurur. Ama erkekler bunu açıkça söylemezler. Yenginin kolaylığı zorluğundan daha az arzu doğurmaz. İnsanların bütün tutkularını aşk ülkesini ikiye bölen bu iki nedenden birinin kışkırtıp sürdürdüğü kesindir. Ne derlerse desinler, bu bölünme topluma egemen olan büyük mizaç sorununun sonucudur belki de. İçli kişiler gönül oyunlarında destekleyici bir güç gereksinimi duyarlarsa da, sinirli ya da kanlı kişiler direnç fazla uzadı mı kirişi kırıverirler. Başka bir deyişle, övgü ne kadar hırçınsa ağıt da o kadar gevşektir. Öjeni tuvaletini yaparken gençlerin alaya alınmak korkusuyla sözünü etmeyi göze alamadıkları ama onur duygusunu gıdıklayan tüm o küçük mutlulukların tadını çıkardı. Kara kıvrımlarının arasına güzel bir kadının bakışlarının akacağını düşünerek saçlarını düzeltiyordu. Baloya gitmek üzere giyinen bir genç kızın yapabileceği çocuksu soytarılıkları bile yaptı. Giysisinin kırışıklıklarını açarken ince beline hoşgörüyle baktı. Daha kötülerinin çok olduğu kuşku götürmez diye söylendi. Sonra pansiyonun tüm gediklilerinin sofrada bulunduğu bir sırada aşağıya indi. Zarif giyiminin yol açtığı saçmalık kasırgasını keyifle karşıladı. Burjuva pansiyonu töresinin bir özelliği de özenli bir giyimin yol açtığı şaşkınlıktır. Bir kimse yeni bir giysi giysin de herkes bir söz söylemesin. Olmaz böyle şey. Bianchon bir atı kışkırtmak istermiş gibi dilini damağında şaklatarak kıt kıt kıt kıt yaptı. Madame Vauquer tam dük ve ayan üyesi kılığı dedi. Mademoiselle Michonneau Monsieur Fete mi çıkıyor diye sokuşturdu.
Örü diye bağırdı ressam.
Müze memuru, karınız hanımefendiye saygılar dedi. Mösyö'nün karısı da mı var diye sordu Poirot. Bölmeli bir karı, suda yüzer, rengi garanti, fiyatı 25 ile 40 arası. Her giyene yakışır, en son moda yıkanabilir. Kareli, yarı keten, yarı pamuk, yarı yün, diş ağrısına ve Krallık Tıp Akademisi'nin onayladığı tüm hastalıklara birebir. 4. kaset, 1. yüzün sonu.